Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı. Yazarı Philippa Gregory. Kış 1553. 22. ayrım. Kraliçenin bu dertli hali akşam yemeğine dek sürdü. Koltuğuna başı öne eğik, suratı asık oturdu. Büyük salona bir ölüm sessizliği çöktü. Başında kara bulutlar olan bir kraliçeyle kimse mutlu olamazdı. Ayrıca herkesin kendi korkuları vardı. Kraliçe tahtına sahip çıkamıyorsa, insanlar evlerinin güvenliğinden nasıl emin olabilirdi? Eğer tahttan indirilir de yerine Lady Elizabeth geçerse, bu kez kiliselerini yenileyen, her yerde yeniden dualar okunması gerektiğini haykıranlar tükürdüğünü nasıl yalayacaktı? Saray sessiz ve endişeli etrafına bakınıyordu. Ama Will Somers sandalyesinden kalkıp züppe bir tavırla ceketinin kollarını düzelttikten sonra kraliçenin masasına yöneldiğinde insanlar hareketlendi. Bütün gözlerin üzerine odaklandığından emin olduğunda Will zarif bir hareketle yere diz çöküp eğilerek mendilini salladı. "Ne var Will?" diye sordu kraliçe dalgın dalgın. "Size izdivaçlarımı takdim etmeye geldim," dedi Will. Bir papaz kadar ciddi ama berbat bir İspanyol şivesiyle. Bütün saray nefesini tuttu. Kraliçe gözlerinde hafif bir gülümseme pırıltısıyla başını kaldırdı. "İzdivaç mı? Will?" "Ben müzmin bir bekarım," dedi Will ve salonun arka tarafından bastırılan kahkahaların sesi duyuldu. "Herkesin bildiği gibi ama bu koşullarda durumumu tekrar değerlendirmeye hazırım." "Hangi koşullarda?" Kraliçenin sesi titrerken gülmemek için kendini zor tuttuğu anlaşılıyordu. "İzdivaç teklifi koşulunda," dedi Will. "Sizinle izdivaç, majesteleri." Tehlikeli sulara dalmıştı. Will için bile tehlikeli sulara. "Ben koca aramıyorum," dedi kraliçe. "O zaman ben çekileyim," dedi Will, muazzam bir vakarla. Ayağa kalktı ve tahttan geriledi. Sarayda kraliçe de ardından gelecek espri için nefesini tuttu. Will bir an durakladı, zamanlaması bir müzisyeninki kadar dakik, bir güldürü makinesi gibi mükemmeldi. Döndü. "Ama düşünmeye devam edin," diyerek kemikli parmağını uyarır gibi kraliçeye doğru salladı. "Kendinizi evrenin tek imparatorunun oğlunun kollarına atıp atmayacağınızı düşünmeye devam edin. Bakın, biliyorsunuz ki ben sizin olabilirim," dedi aynı berbat şiveyle. Saray kahkahalara boğulur, kraliçe bile kendini tutamayıp gülerken, Will o komik, sırık gibi bacaklarıyla yürüyüp kendine koca bir kupa şarap doldurdu. Masanın karşısından ona baktım. Kadehini bana kaldırdı, diğer soytarıya. Tam yapması gerekeni yapmış, en zor, en acı veren meseleyi alıp espri konusuna çevirmişti. Ama Will bunu ve daha zorunu her zaman becerebilir, meselenin zehrini çekip alabilir, bunu kimseyi incitmeyecek biçimde espriye dönüştürebilir. Böylece evlilik konusundaki inadının ülkeyi paramparça etmek üzere olduğunu bilen kraliçe bile yemeğini gülümseyerek yiyip hiç olmazsa bir akşam altında ezildiği baskıları unutabilirdi. Sarayı dedikodularıyla baş başa bırakıp ayaklanmaya meyilli bir şehrin içinden geçerek babama eve gittim. Kraliçeye karşı harekete geçmeye hazırlanan gizli bir ordunun varlığına dair söylentiler her tarafta dolaşıyordu. Herkesin evinden bir ya da iki erkek eksilmiş, isyana katılmaya gitmişti. Dediklerine göre Lady Elizabeth iyi bir İngiliz erkeğiyle Edward Courtenay ile evlenmeye hazır ve istekliydi ve ablası tahtı boşaltır boşaltmaz yerine geçmeye söz vermişti. Kentin lordları İspanyol bir prensin onları fethedip bastırmasına izin vermeyecekti. İngiltere bir prensesin, yarı İspanyol bir prensesin İspanya'ya sunabileceği bir başlık parası değildi. Kraliçe izdivacı kafasına koyduysa evlenebileceği bir dolu iyi İngiliz erkeği vardı. Soyunda kraliyet kanı taşıyan genç yakışıklı Edward Courtenay vardı. Avrupa'nın her köşesi protestan prenslerle doluydu. İyi soydan gelen iyi eğitimli bir dolu beyefendi vardı. Tabii ki evlenmeliydi, hemen evlenmeliydi. Çünkü bir kadın başında erkeği olmadan krallık şöyle dursun evini bile idare edemezdi. Kadın doğası bu işe uygun değildi. Zekası karar almaya yetmezdi. Cesareti güçlüklere göğüs gerebilecek denli büyük olamazdı. Böyle uzun bir mücadeleye girişecek metanet onda yoktu. Tabii ki kraliçe evlenmeli ve krallığa bir veliaht vermeliydi. Ama bir İspanyol prensle evlenmemeli, bunu aklından bile geçirmemeliydi. Bunun bahsini etmek bile İngiltere'ye ihanet etmekti. Dediklerine göre, bunu aklından geçirebildiğine göre çok feci aşık olmuş olmalıydı. Ve şehveti uğruna mantığını bir kenara koyan bir kraliçe, ülkeyi yönetmeye uygun değildi. İspanyol tiranlığına katlanmaktansa, geçkin yaşında arzularıyla gözü kararmış bir kraliçeyi tahttan indirmek en iyisiydi. Babamın dükkanında misafirleri vardı. Daniel Carpenter'ın annesi tezgahın arkasındaki sandalyelerden birine çökmüştü. Oğlu da yanı başındaydı. Babamın beni kutsaması için diz çöktüm. Ardından Bayan Carpenter'a ve gelecekteki kocama hafif bir baş selamı verdim. İki ebeveyn de bahçe duvarındaki kediler gibi birbirine kabararak tetikte duran Daniel'a ve bana bakıp, gizlemek istemelerine rağmen başaramayarak dünya işlerindeki pişkinlikleriyle flörtleşen çocuklarının asabiyetine güldü. ''Seni görmek ve sarayla ilgili haberleri almak için bekledim.'' dedi Bayan Carpenter. ''Daniel da seni görmek istiyordu tabii.'' Daniel, annesine benimle ilgili meseleleri onun açıklaması gerekmediğini belirten hoş bir bakış fırlattı. ''Kraliçenin izdivacı gerçekleşecek mi?'' diye sordu babam. Bana bir bardak güzel İspanyol şarabı doldurup oturayım diye dükkan tezgahının kenarına bir tabure çekti. İçten içe gülerek, sarayda soytarı olarak çalışmamın bana saygınlık kazandırdığını, bir tabure ve bir bardak şarapla ödüllendirildiğimi gözlemledim. Kesinlikle dedim. Kraliçe çılgınlar gibi yanına bir yardımcı ve bir yoldaş istiyor. İspanyol bir prens istemesi de çok doğal. Özel odasına, dua sunağının tam karşısına astırdığı portreden, her zor anında göz ucuyla ona danışmasından, başını bir önündeki heykele, bir koca namzedine çevirip durduğundan bahsetmedim. Babam göz ucuyla Bayan Carpenter'a baktı. ''Lütfen Tanrım, bu bizim için hiçbir şeyi değiştirmesin.'' dedi. ''Lütfen İspanyol adetlerini buraya taşımasın.'' Kadın başıyla onayladı ama gerektiği üzere göğsünde haç işareti yapmadı. Bunun yerine öne uzanıp hafif hafif babamın eline vurdu. ''Geçmişi unut.'' dedi kendinden emin. Biz 3 nesildir İngiltere'de yaşıyoruz. Kimse bizim Hristiyan ve iyi birer İngiliz olduğumuzdan şüphe duymaz. İngiltere ikinci bir İspanya olursa burada kalamam dedi babam kısık sesle. Biliyorsun her pazar, her azizler günü kafirleri yaktılar. Bazen 100 tanesini bir arada. Ve senelerdir Hristiyan öğretilerini izleyen bizler, Hristiyan gibi bile davranamayanlarla bir arada yargılandık. Kimse masumiyetimizi kanıtlayamadı. Hasta olduğu için duaya katılamayan yaşlı başlı kadınlar, kutsal kadeh havaya kaldırılırken gözü başka yere kayan genç kadınlar, her türlü bahane mübahtı ve ispiyonlanıyorlardı. Her seferinde kurbanlar para kazanan, dünyada bir adım öte gitmiş ve kendine düşman edinmiş insanlar oluyordu. Ve ben, kitaplarım, işim, bilgimden dolayı edindiğim ün nedeniyle bir gün sıranın bana geleceğini biliyordum. Bu yüzden hazırlanmaya başladım. Ama anne babamı, karımın kız kardeşini, karımı benden evvel alacakları aklıma gelmemişti. Durakladı. Bunu bilmem gerekirdi. Çok önceden kaçmamız gerekirdi. Baba, onu kurtaramazdık dedim. Kalıp onunla beraber ölmemiz gerektiğini söyleyerek ağladığım zamanlarda beni teselli etmek için bana söylediği sözlerin aynısını ona tekrarlayarak. ''Geçmişte kaldı artık.'' dedi Bayan Carpenter öne atılarak. ''Ayrıca buraya gelmeyecekler. Kutsal Engizisyon İngiltere topraklarında işlemez.'' ''Görürsün gelecekler.'' dedi Daniel. Sanki çok ayıp bir söz sarf etmiş gibi anında muazzam bir sessizlik oldu. Babam da annesi de dönüp ona baktı. ''İspanyol prensesi, yarı İspanyol bir kraliçe. Kadın kiliseleri yeniden hayata geçirmeye bence kararlı. Bu Engizisyon'un kafirlerin kökünü kurutmak için buraya gelmesinden ne kadar daha iyi? Kraliçe bunu yapamayacak kadar vicdanlı bir kadın dedim. Bütün danışmanları aksini öğütlemesine rağmen Lady Jane'i bile ölüme gönderemedi. Lady Elizabeth dualara ayaklarını sürüye sürüye gelip elinden geldiğince kaytarıyor ve kimse bir şey diyemiyor. Engizisyon buraya çağrılırsa Elizabeth 10 defa suçlu bulunurdu. Ama kraliçe kutsal kitabın anlamının günü geldiğinde herkese erişeceğine inanıyor. Kafirleri asla yakmayacaktır. Can korkusuyla yaşamanın nasıl bir şey olduğunu biliyor. Haksız yere suçlamanın ne demek olduğunu da. İspanyol Filip'le evlenecek ama ülkeyi onun eline teslim etmeyecek. Asla onun kuklası olmayacak. İyi bir kraliçe olmak istiyor. annesi gibi. Bence bu ülkeyi eski inançlarına geri döndürecek ama güzellikle. Ülkenin yarısı duaların geri gelmesinden memnun, diğer yarısı da zamanla onlara uyacak. Umarım, dedi Daniel, ama tekrarlıyorum, hazırlıklı olmalıyız. Bir gece kapımızın çaldığını duyup canımızı kurtarmak için geç kaldığımızı fark etmek istemiyorum. Hazırlıksız yakalanmayacağım, savaşmadan gitmeyeceğim. O ne demek? Nereye gideriz ki? Diye sordum. Göbek deliğimdeki o tanıdık dehşet hissi, hiçbir yerin benim için güvenli olmayacağı, sürekli ayak sesleri duymayı, havada is kokusu almayı bekleyeceğim duygusu yine peydah olmuştu. Önce Amsterdam, sonra İtalya'ya, dedi kararlı bir sesle. Seninle ben Amsterdam'a varır varmaz evlenip oradan yolumuza devam edeceğiz. Hep birlikte yolculuk edeceğiz. Baban, annem ve kız kardeşlerim de bizimle gelecek. Doktorluk öğrenimimi İtalya'da tamamlayabilirim. Yahudileri hoş gören, inançlarımızı saklamadan ifa edebileceğimiz İtalyan şehirleri mevcut. Baban kitaplarını satar, kız kardeşlerim iş bulabilir. Bir aile olarak hep birlikte yaşarız. Gördün mü, geleceği nasıl planlıyor, dedi Bayan Carpenter, onaylar gibi fısıltıyla. Babam da Daniel'a sanki bu genç adam her sorunun çözümüymüş gibi bakarak gülümsüyordu. Gelecek seneye kadar evlenmeyecek sözlü kalacağız, dedim. Ben henüz evlenmeye hazır değilim. Ah, yine başladı, dedi babam. Bütün kızlar böyle sanır, dedi Bayan Carpenter. Daniel bir şey söylemedi. Taburemden yana kaydım. Yalnız konuşabilir miyiz? Baskı odasına gidin diye önerdi babam Daniel'a. Annenle ben burada birer bardak daha şarap içeceğiz. Kadının bardağına biraz daha şarap doldurdu. Daniel ve ben büyük makinenin olduğu odaya girmek üzereyken annesini muzip muzip gülümserken yakaladım. Bay D, bana evlenirsem görme yeteneğimi kaybedeceğimi söyledi, dedim heyecanla. Bunun Tanrı'nın bir lütfu olduğuna inanıyor. Öylece bir kenara fırlatamam. Tahmin ve hayal görmekten öte bir şey değil, dedi Daniel kararlılıkla. Bu benim düşünceme öyle yakın bir fikirdi ki karşı çıkmakta zorlandım. Bizim anlayamayacağımız bir şey, dedim inatla. Bay D, onun falcısı olmamı istiyor. Simya ile uğraşıyor ve... Bu iş bana büyücülük gibi göründü. İspanyol Philip İngiltere'ye geldiğinde John Dee'yi büyücülükten yargılar. Yargılamaz. Bu kutsal bir iş. Fal bakmadan önce ve sonra dua ediyor. Bu kutsal ve ruhani bir iş. Peki şimdiye kadar sen bu işten ne öğrendin? Diye sordu alaylı alaylı. Kendi öngördüğüm bütün sırlar, çocuk ama çocuk değil, kral ama kral değil, bakire kraliçe, unutulup giden, kraliçe ama bakire değil deyişim ve lordumun gelecekteki güvenliği, şaşası teker teker aklımdan geçti. Sana söyleyemeyeceğim sırlar var, deyip ekledim ve bu karın olmamam için geçerli bir sebep. Bir erkekle kadını arasında sır olmamalı. Öfkeli bir iç çekişle başını çevirdi. Bana akıl oyunları yapma, dedi. Annemle babanın yanında asla evlenmek istemediğini söyleyerek beni bir güzel aşağıladın. Benimle buraya girip verdiğin sözü tutmamak için akıllı görünmeye çalışma. Öyle bir hile batağına batmışsın ki dilin sayesinde kendi kendini mutluluktan yoksun bırakıp kalp kırıklığı yaşayacaksın. Hiçbir sıfatım olmadan nasıl mutlu olabilirim? Diye sordum. Kraliçe Mary'nin gözdesiyim. İyi para kazanıyorum. Bahşiş ve kıyak adı altında yüzlerce sterlin alabilirim. Kraliçe bana güveniyor. Ülkenin en büyük filozofu Tanrı'nın bana geleceği görme yetisi bahşettiğini düşünüyor. Ve sen mutluluğumun bütün bunları bırakıp çıraklık aşamasındaki bir doktorla evlenmeme bağlı olduğunu sanıyorsun. Önümde birleştirdiğim ellerimi tutup beni kendine çekti. Nefesi tıpkı benimki gibi hızlıydı. Yeter, dedi öfkeyle. Beni yeterince küçük düşürdün sanırım. Çıraklık aşamasında bir doktorla evlenmek zorunda değilsin. Robert Dudley'in orospusu ya da eğitmeninin yardımcısı olabilirsin. Kendini kraliçenin dostu sanabilirsin. Ama herkes seni soytarı olarak tanıyor. Kendini sana sunabileceklerimin altında bir konuma itiyorsun. Seni seven bir erkeğin şerefli eşi olabilirsin. Ama sen kendini gelen geçen herkesin ulaşabileceği bir batağa atıyorsun. Hiç de değil, diye nefesimi tuttum, ellerimi çekmeye çalışarak. Aniden beni kendine çekip kollarını belime doladı. Siyah saçları eğildi, dudakları dudaklarıma yanaştı. Saçındaki briyantin kokusunu, yanaklarının sıcaklığını duyabiliyordum. Devam etmesini istememe rağmen kendimi geri çektim. ''Başka bir erkeğe mi aşıksın?'' diye sordu hışımla. Hayır, diye yalan söyledim. İnançların üzerine, bunlar her neyse, benimle evlenebilecek kadar özgür olduğuna yemin edebilir misin? Seninle evlenebilecek kadar özgürüm, dedim ve cevabımda fazlasıyla dürüstüm. Tanrı biliyordu ki beni sözümden başkası zaten istemiyordu. Şerefinle, diye asıl söylemek istediği noktayı belirtti. Dudaklarımın aralandığını hissettim. O anki öfkemle yüzüne tükürebilirdim. Tabii ki şerefimle, dedim. Daha demin sana yeteneğimin bakire kalmama bağlı olduğunu söylemedim mi? Bunu riske atmak istemediğimi söylemedim mi? Kendimi geri çekmek istedim ama beni bırakmadı. Elimde olmadan bütün vücudunu hissetmeye başladım. Güçlü kollarını, bana yaslanan bacaklarının hakimiyetini, kokusunu ve garip ama gerçek, bana hissettirdiği o güven duygusunu. Kendimi bırakmamak için geri çekilmeliydim. Ona sıkı sıkı sarılmak, başımı omuzuna koymak, beni kollarına almasına izin verip kendimi tamamıyla güvende hissetmek istediğimi fark ettim. Beni sevmesine bir izin verebilseydim, kendimi özgür bırakıp onu sevmeyi bir başarabilseydim. Engizisyonu buraya getirirlerse gitmek zorunda kalacağız, biliyorsun. Beni öyle sıkı tutuyordu ki kalça kemiklerinin karnıma dayandığını hissediyordum ve kendimi ona iyice yaslamak için parmak uçlarımda yükselmekten vazgeçmem gerekiyordu. Evet, biliyorum, diyebildim. Onu yarım yamalak duyuyor ama bedenini bedenimin her köşesiyle hissedebiliyordum. Gidersek karım olarak benimle birlikte gelmek zorundasın. Seni ve babanı koşullar ne olursa olsun alıp güvenli bir yere götüreceğim. Peki, o zaman anlaştık. İngiltere'yi terk etmek zorunda kalırsak seninle evleneceğim, dedim. Ve 16'na bastığında her koşulda evleneceğiz. Evet, der gibi başımı salladım, gözlerimi açmadan. Sonra dudakları dudaklarıma değdi ve bütün kavgaları unutturdu. Beni bıraktığında kendime gelebilmek için baskı makinesine yaslandım. Arzudan başımın döndüğünü biliyormuş gibi gülümsedi. Lord Robert'a gelince, senden ona daha fazla hizmet etmemeni rica ediyorum, dedi. Namlı bir vatan haini, hapis yatıyor. Onun dostluğunu kazanabilmek için hepimizi tehlikeye atıyorsun. Bakışları değişti. Ayrıca sözüm konusunda güvenebileceğim bir adam değil o. Beni sadece bir soytarı ve çocuk olarak görüyor, diye düzelttim onu. Ama ikisi de değilsin, dedi yumuşak bir sesle. Ben de öyle. Ona yara aşıksın sen, Hena, ve buna göz yumamam. Tartışmaya hazır, önce durakladım. Ardından hayatımın en ilginç duygusunu hissettim. Birine gerçeği söyleme isteğini. Daha önce hiç birine karşı dürüst olma isteği hissetmemiştim. Hayatımın tümü yalan dolan içinde geçmişti. Hristiyan ülkede bir Yahudi, erkek giysileri içinde bir genç kız, kutsal soytarı giysileri içinde tutkulu genç bir kadın ve şimdi bir erkekle sözlü ama başka bir erkeğe aşık genç kadın olarak. Eğer sana bir şey hakkında doğruyu söylersem bana yardım eder misin, diye sordum. Elimden gelen hiçbir yardımı esirgemem. Daniel, seninle konuşmak bir ferisiyle. Dipnot. Eski Musevilerde dini bir tarikata mensup kişi. Konuşmak gibi. Hena, seninle konuşmak Galile denizinde balık avlamak gibi. Bana söylemek istediğin şey nedir? 22. ayrımın sonu. Sayfa 225. Devamı 23. ayrımda.